Kahverengi, Hande Altaylı, 8. ayrım. Muratelli mahallesinin aşağı kısmındaki kapılar, pencereler bir bir açıldı. Meraklı kafalar buz gibi soğuğa rağmen dışarı uzandı. Kimileri Recep'in etinden et koparıyorlar sanmıştı, kimileri de koca dağlar kente düşüyor diye korkmuştu. Yeterince insanın kendisini dinlediğine ikna olan Recep, bir kapıdan diğerine koşarak, dansa benzeyen ama kesinlikle dans olmayan tuhaf hareketler eşliğinde haykırmaya başladı. Sesi fakir sokaklarda, duvarlarda, camlarda yankılandı. Mehmet Fener'e gidecek. Çıkın lan dışarı hepiniz, duydunuz mu? Oğlum Fener'e gidecek, benim oğlum. Moskov Recep'in aslan oğlu İstanbul'da oynayacak diyorum. Duydunuz mu lan? Kurtuldum bu çukurdan. Bu fare deliğinden kurtuldum ben. Duydunuz mu? Duyduk dedi mahalleli. Sanki o böğürtüyü duymamak mümkünmüş gibi. Duyduk, duyduk. Haydi hayırlısı olsun. Bir Mehmet duymamıştı haberi çünkü evde değildi. Nerede olduğunu da bilen yoktu. Kendi adına bayram ilan edildiğini, insanların sarılıp öpüştüğünü, babasının 70'lik rakı açtığını, annesinin bir koşu arka sokaktaki falcı kadına gidip onun ellerini ayaklarını öptüğünü ve kadının önüne yok canından bir çeyrek altın attığını bilmeden yastığının az dışındaki kerhanede siyah upuzun saçlı bir dilberin koynunda serilmiş yatıyordu. Erdoğan'ın Recep'i sakinleştirip işin aslını astarını öğrenmesi epey zaman aldı. Recep öyle bir heyecan seline kapılmıştı ki soruları duymuyor, sürekli aynı cümleleri tekrarlayıp duruyordu. Oğlum Fener'e gidecek. İşittin mi beni Erdoğan? Duydun değil mi koçum? Oğlum İstanbul'a gidecek. Ancak Hatice ile Ümmü Han'ın kurduğu çilingir sofrasına oturup ikinci kadehi devirdikten sonra kalp atışları düzene girdi. Beyni yerine oturdu da olan biteni Erdoğan'a anlatacak hale geldi. Yılın bu vakti nerede yolu düştüyse Fener'in yöneticilerinden biri Yaslıhan'a gelmişti. Adam yetenekli gençler arıyordu ve Yaslıhan'dakiler ona Mehmet'ten bahsedince çocuğu göreceğim diye tutturmuştu. İşin aslı Fenerli yöneticinin yetenekli genç falan aradığı yoktu o günlerde. Yaslıhan'a 20 kilometre uzaktaki Akağaç köyünde bulunmasının tek sebebi köyün sahilindeki eski bir Rum evini satın alacak olmasıydı. Tapu dairesindekiler ona Yaslıhanlı Mehmet'i anlattıklarında adam önce kulak bile asmamıştı. Çok duymuştu böyle şeyler. Yıllardır çocuğun üstün yetenekli olduğunu sanan ailelerden, gördükleri her ortalamanın üzerindeki topuçuyu pele sanan futbol meraklılarından bıkıp usanmıştı. Üstelik bu işin içinde geçirdiği 20 küsur senenin sonunda Anadolu'nun efsaneler yaratmaya ne kadar meraklı olduğunu da iyi öğrenmişti. Ama civardaki iki günün sonunda çocuğun adını farklı farklı insanlardan, aralarında son derece ayağı yere basanlar da vardı, 20 kere duyunca içinde kabaran merak dizginleyemeyip Yaslıhan Spor'u aramış, kendini tanıtmış ve Mehmet'i izlemek istediğini söylemişti. Haftanın sonundaki maçı seyredebilmek için 3 günden fazla kalması gerekiyordu. Ama bu süre içinde aldığı evle daha çok ilgilenebileceğini düşündüğünden bunu dert etmemişti. Bir an önce İstanbul'a çocuklarının yanına dönmek isteyen karısına da "Tembeldir buranın insanı. İşin başında durmazsan bir bok yaptıramazsın bunlara." diyerek onu kandırmıştı. Oysa kesinlikle tembel değildi Yaslıhan ve havalisinde yaşayanlar. Moskov Recep adamın Mehmet'i kaptığı gibi İstanbul'a götüreceğinden öyle emindi ki Erdoğan bir türlü cesaretini toplayıp ona ya adam beğenmezse Mehmet'i diye soramadı. O saatlerde her şeyden habersiz kerhanede taze bir orospunun koynunda debelenmekte olan Mehmet de soramayacaktı o soruyu. Uçkurunu toplayıp eve vardığında büyük haberi duyunca evvela sevindi. Ama sonra aklına adamın onu İstanbul'a götürmeme ihtimali geldi ve o akşam 5 kez üst üste boşalmış olmanın verdiği rehavet aniden uçup gidiverdi üzerinden. Demirden bir korku yüreğinin şeklini alıp oturdu göğsüne. O gece Recep'le karşılıklı beşer kadehi patlatmalarına rağmen Erdoğan'ı bir türlü uyku tutmadı ve adamcağız vicdan azabıyla dönüp durdu yatakta. Arkadaşının başına kendisi açmıştı bu işi. Onu oğlunun büyük futbolcu olacağına, bu sayede yırtacağına inandırmıştı. Eğer o yönetici Mehmet'i alıp götürmezse ne olacaktı? Yıkılacaktı Recep ve kendisi yıkılmakla kalmayacak, dünyayı da yerle bir edecekti. Hem de Kara Hatice ile çocuklarının başına. Erdoğan vücudundan bir titremenin gelip geçtiğini hissetti. Şeytan yoklamıştı. Durduk yerde yoklamazdı şeytan adamı. Aynı saatlerde Recep, Erdoğan'ınkine bitişik evinde, Kara Hatice'nin yanına uzanmış, ünvanı düşünüp 31 çekerek keyfine keyif katıyordu. Kimsenin yüzüne bakmadığı Erdoğan, nasıl yaptıysa yapmış, karının iyisini kapmıştı. Kendi ise uyurken daha da çirkinleşen Hatice yumuğuna kalmıştı. Neyse ki fazla bir zaman kalmamıştı ondan kurtulmasına. Eli kulağında sayılırdı artık. Recep gecenin karanlığında yatağı titrete titrete boşaldı ve uyuyakaldı. Saatler sonra uyandığında Hatice ateşler içinde yanan Mehmet'i sirkeli sularla ovuyordu. 7. Cep telefonu çalışma masasının uzak köşesinde patlamaya hazır bir bomba gibi duruyordu. Saatine baktı, henüz 8.30'du. Ve Fırat'ın bu saatte aramayacağından emin olsa da küçük beyaz telefona bakmak sinirlerini alt üst ediyordu. Çantasına mı koysaydı acaba? Ofisinin kapısı açıldığında telefona uzanmak üzereydi. Günaydın Narinciğim. Patronu üzerine kalıp gibi oturan lacivert takım elbisesinin içinde gülümsüyordu. Erol Bey 60 yaşını 2 ay önce devirmişti ama hala 40 yaşında birinin enerjisine sahipti. Günaydın Erol Bey. Sen seviyorsun diye simit aldım. Şimdi getirecek Zeynel Efendi. İnşallah kahvaltı yapmamışsındır. Yapmamıştım, teşekkür ederim. Gömleğin ne kadar şık. Narin beyaz ipek gömleğine baktı. En az 3 senelikti ve daha önce neredeyse 50 kere giymişti. Ama sesini çıkarmadı. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, iyi çalışmalar sana. Adam tam kapıdan çıkmak üzereyken Narin bir anlık tereddüdün ardından ayağa fırladı ve seslendi. Erol Bey, eğer vaktiniz varsa bir şey sorabilir miyim? Patron dönüp ona baktı. Tabii sorabilirsin. Ayhan'ın yerine kimin alınacağı belli oldu mu? Hayır, henüz değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Bir sorun mu var? Aslında ben, Narin tam iş yükünden yakınmak için ağzını açmıştı ki telefonu çalmaya başladı. Ekrandaki numarayı tanımıyordu, yüreği ağzına geldi. Aklı ihtimaller üzerine deli gibi koştururken patronunun kapının ağzında beklediğini unutmuştu. Erol Bey, başka bir şey var mıydı diye sorunca irkildi ve aceleyle hayır, ben sadece merak ettim diye mırıldandı. Adam çıkıp kapıyı kapattığında Narin de telefonu kulağına götürdü. Alo, günaydın Narin, ben Fırat. Narin tekrar koltuğuna oturdu. Günaydın. Öğlen müsait misin? Yemek yiyelim. Fırat'ın sesi son derece sakin geliyordu. 40 yıllık dostunu yemeğe çağırır gibi rahattı. Aslına bakılırsa tam olarak 40 yıl olmasa da epey uzun bir süredir tanışıyorlardı. Öğlen iş yemeğim var. Öğleden sonra kahve, öğleden sonra karşıya geçeceğim. Akşam geç çıkacağım. Dalga mı geçiyorsun? Hayır, dalga geçmiyorum. Çalışıyorum ben, çok işim var ve keyif çatacak vaktim yok. Narin tamamen doğruyu söylüyordu. Yarın sabah 7'de kahvaltı o zaman. 8'de seni iş yerine bırakırım, sen de doya doya çalışırsın. Neden telefonda konuşmuyoruz ki? Saçmalama. Tamam, kahvaltı o zaman, yeri söyle. Fırat'ın söylediği yer Narin'in iş yerine çok yakın bir kafeydi. Peki dedi, hem ofisime de yakın. Narin telefonu kapattı ve arkasına yaslandı. Ne yapıyorum ben diye sordu kendi kendine. Ailesinden haber almanın ne yararı olacaktı? İsteseydi ya da merak etseydi, aradan geçen bunca yıl boyunca onlarla kolayca bağlantı kurabilirdi. Bilmemeyi kendisi seçmişti ve bu durumu değiştirmek hiç akıllıca değildi. Başlarına ne geldiyse onların problemiydi. Yine de telefonu kaldırıp kahvaltıyı iptal etmedi. Arkasına yaslandı ve ertesi gün duyabileceği en kötü ihtimalleri sıraladı. Annesi ölmüştü. Şadiye genel evde çalışıyordu ve Mehmet tefecilerin eline düşmüştü. Bana ne diye söylendi, ne halleri varsa görsünler, onu ilgilendirmiyordu. Mehmet'in ateşi 2 gün 2 gece sürdü. Başka zaman olsa Recep kafasını oda kapısından uzatıp çocuğu yoklamazdı bile. Ama bu defa bir saniye bile gözünü ayırmadı oğlundan. Hatta paraya kıyıp aile tarihlerinde ilk kez eve doktor bile getirdi. İğneydi, ilaçtı, baldı, ıhlamurdu derken tam üçüncü gün düştü çocuğun ateşi. Kara Hatice yok canından çeyrek altın daha attı falç kadının önüne. Babasının ölümünden önce ufak bir kese içinde verdiği bu altınlardan Recep'in haberi yoktu. Kadın onları Recep'in indirmeye pek az kalkıştığı çatal donunun içinde saklıyordu. Ve çocukları aç kaldığında bile harcamıyordu. Yalnız fal ve büyü içinde altınlar. Geleceği görmek ve değiştirmek için. Çok geçmeden çeyreklerin suyunu çekeceğinden pek hala farkındaydı. Ama ne de olsa oğlu büyük takıma gidince onlara ihtiyacı olmayacağından bunu düşünmüyordu. Yokluk içinde son günleriydi bunlar. Buna kendini iyice inandırdığı için önemli saydığı olaylarda falcı kadına koşuyor, onun söylediklerini bir bir yapıyor, dedikleri çıktığında da önüne çeyrek altın atmaktan kaçınmıyordu. Biraz fal, biraz büyü, biraz umut, biraz hile. Maç sabahı Mehmet Türk gibi uyandı. Kara Hatice'nin sobanın üzerinde ısıttığı suyla yüzünü yıkayıp kahvaltısını ederken, bütün aile çıt çıkarmadan gözlerini dikip onu izledi. O ekmeğini, peynirini ağzına tıkıp çayını yudumlarken hepsi derin bir nefes aldılar ve hayallere daldılar. Bir sürü umut olanca ağırlığıyla çocuğun omuzlarına yüklendi. Ağzına attığı her lokmada anasının, babasının, kardeşlerinin hayallerini besledi. O gün maça hep beraber gideceklerdi. Recep öyle buyurmuştu. Stat ne kadar kalabalık olursa, ne kadar çok insan Mehmet için bağırırsa, Fenerli yönetici o kadar etkilenirdi. Neredeyse bütün mahalle gelecekti maça. Kimse Recep'in kendisini düşman bellemesini istemiyordu. O yüzden çoluk çocuk herkes orada olacaktı. Mehmet erkenden fırlayıp gitti. Diğerleri çıkmak için öğlen saatini beklediler. Hava öyle soğuktu ki. Recep komşuların sözlerinden, cayacaklarından korkup narini sokağa saldı. Her kapıyı çalacak, mahalleden hep birlikte stada yürümek için bir saat sonra köşedeki bakkalın önünde buluşacaklarını söyleyecekti. Narin babasının söylediği gibi her kapıyı çalıp eve geri döndüğünde soğuktan gözleri yaşarmış, elleri morarmıştı. Yüzünü tekrar hissedinceye kadar dakikalarca sobanın dibinde oturmak zorunda kaldı. Vakit gelince kat kat sarındılar, çoraplarının üzerine çoraplar, kazaklarının üzerine kazaklar giydiler. Narin'le Şadiye'nin üzerindekiler genelde Mehmet'in eskileriydi. Mehmet de konu komşunun eskilerini giydiği için neyin aslında kime ait olduğunu bilmek imkansızdı. Eve bir kez giren eşya sonsuza kadar orada kalıyordu. Ondan ona evrilip devriliyordu. Her kazağın, her kumaşın desenini milim milim ezberliyorlardı. Giysileri değil de uzuvları gibi oluyordu pantolonlar, kazaklar. Eve giren bir eşyanın olduğu gibi çıktığı görünmüş şey değildi. Mesela bir gömlek asla gömlek olarak terk edemezdi evi. Yer bezi yapılıp lime lime olana kadar beklemek zorundaydı. Çarşaflar yastık kılıfı, yastık kılıfları bulaşık bezi, divan örtüleri tutaş olana kadar her şey santim santim küçülüyordu. Dedeleri öldüğünden beri Hatice'ye ya da çocuklara yeni bir çöp bile alınmamıştı. Dayılar ancak Kara Hatice gidip kapılarında ağlayıp yalvarınca 3-5 kuruş atıyordu önlerine. O da ya evin masrafına ya da Moskov'un borçlarına gidiyor, tek bir metal para bile sekip diğerinin cebine girmiyordu. Bir Recep adam gibi giyiniyordu aralarında, yalnız onun hakkı vardı. Bir dükkana girip beğendiği şeyi sardırmaya. Mehmet'e de arada bir Şişko Necati eşofman ya da krampon alıyordu. Diğerlerinin payına düşen daima eskilerin arasında eşelenmek oluyordu. O gün Recep üzerine koyu kahverengi yünlü kumaştan bir takım geçirdi. Sonra sanki maça değil de kız istemeye gidiyormuş gibi aynanın karşısına geçip uzun uzun tarandı. Yarım limonun suyunu eline sıkıp sarı saçlarını geriye doğru yapıştırdı, üstünü başını düzeltti. Kara Hatice ile kızları kapının kenarına dizilip Recep'in süslenmesinin bitmesini beklediler. Recep hazır olunca hiç adetleri olmayan bir şey yaptılar ve kapıdan ailece çıktılar. Bakkalın köşesinde 3-5 kişi birikmişti bile. Şadiye ile Narin koşup zıplayarak ayazdan korunmaya çalışırken, Kara Hatice ellerini karnının üzerine bitiştirmiş, Recep bir kartal gibi gözlerini sokağa dikmişti. Ağır ağır kapılar açıldı, çıkanlar çıktı, bakkalın önü insan doldu. Buz tutmuş saçakların altından hep birlikte stada kadar yürüdüler. Kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar, çocuklar. Bazıları Recep'in korkusundan, bazıları Hatice'ye acıdığından ve büyük bir kısmı da bir mucizenin içinde yer almak için hayatın onlara tanıdığı tek fırsatı kaçırmak istemediğinden yürüdü onca yolu. En önde mahallenin delisi. En arkada kimse tüymesin diye gözünü dört açmış Recep ve arada bir garipler ordusu. Akıp gittiler Yaslıhan sokaklarından. 8. Çok gergin bir halin var dedi Fırat Narin'e ama kendisinin daha gergin olduğunun farkında değildi. Yo, sadece sabahın köründe burada seninle oturduğum için kendimi suçlu hissediyorum. Denizle ırmağın arkasından iş çeviriyormuşum gibi geliyor. E çeviriyorsun zaten. Şu anda yaptığımız tam olarak bu dedi Fırat ve gülümsedi. Onun sürekli arabasının anahtarlığıyla oynaması Narin'in gözünden kaçmamıştı. Hayır çevirmiyorum. Beni buraya çağıran sendin. Sen tutturdun buluşalım diye. Bu yüzden bir an önce ne söyleyeceksen söyle gidelim. Bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece seninle konuşmak istedim. Ama onlardan haber aldığını söylemiştim. Yalandı. Yalan mıydı? Deli misin sen? İki gündür karnımda ağrılarla yaşıyorum senin yüzünden. Sense karşıma geçmiş yalan söyledim diyorsun. Başka türlü benimle buluşmazdın. Elbette buluşmazdım diye bağırdı Narin. Ben de merak ettiğim şeyleri öğrenemezdim. Ne öğrenmek istiyorsun ki? Neden beni tanımazdan geldiğini merak ediyorum. Fırat kollarını göğsünde kavuşturup gözlerini Narin'e dikti. Ne bileyim şaşkınlıktan herhalde. Hem sen de aynı şeyi yaptın. Yani bir tek benim suçum değil. Narin'cim, burada kimseyi suçlamıyoruz. Deniz'in evindeki partide beni ilk gördüğün akşam suratının ne hale geldiğini biliyor musun? Darmadağın oldun. Kalp krizi geçireceksin sandım bir ara. Deniz seni bize doğru ittirmese camdan atlayıp kaçacak gibiydin. O durumda ne yapabilirdim ki? Ben de senin kadar şaşkındım ve baktım yabancı gibi davranıyorsun, devam ettirdim. Anlayacağın konuyu senin inisiyatifine bıraktım. Ama şimdi iyi yaptığımı düşünmüyorum. Narin geriye yaslandı ve birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra peki ne öneriyorsun diye sordu. Bu saatten sonra çıkıp aa biz aslında tanışıyorduk mu diyeceğiz. Sonradan hatırlamış gibi yapabiliriz dedi Fırat. Olmaz. Neden olmasın canım? Şunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun diye konuşurken bir anda birbirimizin kim olduğunu çıkarıveririz, olur biter. Olmaz dedim diye diklendi Narin. Neden yahu? Detay vermek zorunda değiliz ki. Çünkü Deniz hikayeyi biliyor, Irmak da biliyor. Narin başını ellerinin arasına aldı. Neyi biliyorlar? Eskiden olanları biliyorlar işte. Bu saatten sonra karşılarına geçip Fırat var ya, işte o benim eskiden size anlattığım Fırat diyemem. Unut bunu. Sonradan hatırladığıma asla inanmazlar. Ondan sonra her hareketimden bir anlam çıkarmaya başlarlar. Özellikle de Irmak. Onun hırçınlıklarıyla, laf sokmalarıyla uğraşmak istemiyorum. Tamam, sakin ol. Seni hiçbir şey yapmaya zorlamıyorum. Nasıl istiyorsan öyle yaparız. Benim için fark etmez. Peki Deniz isim benzerliğinden şüphelenmedi mi? Küçük bir Ege kasabasından kaç kişinin adı Fırat olur ki? Onun coğrafyası zayıftır. Fırat'ı Gediz'in bile kolu zannedebilir, dedi Narin sıkıntılı bir tavırla. Umarım yakında ayrılırsınız ve hayatımdan çıkarsın. Bunu dilemem çok ayıp biliyorum ama huzurumu kaçırıyorsun. Fırat bu sözlere güldü ve Narin onun gözlerinde yıllar öncesini gördü. Sanki zaman kaymış ve farklı zamanlar farklı görüntülerin üzerine binmişti. Kalbinde keskin bir acı hissetti. Yapma Narin. O zaman ikimiz de çocuktuk ve 1000 yıl öncesiydi dedi Fırat. Sesi söylediklerine inanıyor gibi alaycıydı ve Narin'in yüreğinin biraz daha burkulmasına yol açtı. İnsan bazen bir yerde takılıp kalıyordu ve diğerleri yürüyüp giderken o bir yol bulup geçemiyordu. Kendisine olan da buydu. Takılıp kalmak, çantasını alıp kalktı ve ben ortada gülünecek bir şey göremiyorum diye söylendi. 8. ayrımın sonu sayfa 80, devamı 9. ayrımda.